Ayrım 33. Olasılıksız. Adam Favor. Sayfa 422. Nava 6. kata doğru hızla çıkan asansörün içinde beklerken tabancasını kısıkıca tuttu. Kapılar açılınca görülmemek için kenara çekildi. Asansör durunca metalik bir klik sesiyle kapıları açıldı ve hiç kimse yoktu. Asansörden çıkmadan önce gafil avlanmamak için yukarı baktı. Ama tavanda 3 floresan disk ve bir gözetleme kamerası vardı sadece. Başını eğip omuzlarını dikleştirdi asansörden çıkarken. Kamerayı izleyen biri varsa beyzbol şapkasını ve üzerinde hiçbir logo olmayan gri tulumunu görüp onu erkek sanabilirdi. Servis asansörüne girince üzerinde B2 yazan düğmeye bastı. Kapılar kapanınca asansör hızla en alt bodrum katına indi. Asansör yavaşlarken midesi düğümlendi. Tulumunun kocaman cebinde duran tabancaya sıkıca yapıştı ve kumaşın altındaki soğuk metali hissetti. Asansör kapıları açılınca hemen çevresine göz attı. Oda küçücüktü, birkaç metrekareydi. Beyaz bir zemin, beyaz duvarlar, üzerlerinde parmak izi tarayıcıları olan kalın güvenlik kapıları vardı. Geniş, gümüş renkli, L şeklindeki güvenlik masasında minik siyah beyaz monitörler vardı. Masada oturan iki bekçi vardı. Bunlar lobidekiler gibi hafife alınacak adamlar değildi. Genç, kaslı, kısa saçlı adamlar, paralı askerdi. Biri Latin kökenliydi, diğeri ise sarışındı. Nava sıkılmış gibi bir ifade takınarak onlara emin adımlarla yürüdü. Tek eliyle paketi masaya koyarken diğer eliyle de cebindeki silahı kavradı. "Doktor Forsti için bir paket getirdim," dedi kendini tanıtırcasına. Sarışın güvenlikçi Latin olana baktı, ne yapacağını bilemeyerek. Esmer olandan soruluyordu buralar. Bu önemli bir bilgiydi. Tabancasını çekip adamı boynundan vurdu. Adamın şaşıracak vakti olmadı. Boynuna saplanan bayıltıcı iğnenin battığı yerden kanlar akarken sandalyesine kapaklandı. Diğer görevli hiçbir şey yapamadan Nava tabanca yoluna doğrultup sağ gözüne dayadı. Adam acı içinde kala kaldı. "Ellerini başının arkasına koy," dedi Nava. Adam söyleneni yaptı. "Adın ne?" "Jeffries." El tarayıcısına işaret etti başıyla Nava. "Bunlardan bir tane mi var?" "Evet," dedi adam zor yutkunarak. "Başka ne gibi güvenlik önlemleri var?" Bir saniyenin onda biri kadar tereddüt edince adam Nava tabancayı gözüne iyice soktu. "Her yerde parmak izi tarayıcıları var." "Sessiz alarma bastın mı?" "Hayır." "Diğer nöbetçilerle kaç dakikada bir konuşuyorsunuz?" "15 dakikada bir." "En son ne zaman konuştunuz?" "10.45'te. Bir sonraki arama 11'de olacak. Nava'nın saati 10.47 idi. 13 dakikası vardı. 20 dakikası olmasını tercih etse de bu da yeterdi. Binada kaç güvenlikçi var?" "Galiba," adam sanki sayıyormuş gibi gözü oynadı. "6 dedi sonunda. "Hayır dur, 7. 7 olduğuna eminim. Sen ve ortağın dahil mi?" "Evet." "Onun parmak izi binadaki tüm tarayıcıları çalıştırır mı?" diye sordu Nava, yerde baygın yatan adama işaret ederek. Kadının neden sorduğunu anlayan Jeffrey yutkundu ama sonra da yavaşça başını salladı. "Evet." Tek kelime daha etmeden Nava bayıltıcı silahın tetiğini çekip adamı kolundan vurunca o da ortağının yanına yığıldı. Masanın diğer tarafına uzanıp esmer nöbetçinin sağ elini kendine doğru çekti. Ayak bileğine yerleştirdiği bıçağı kullanarak adamın parmağının tendonlarını kesti ve bıçağı eklemine soktu. Parmağın üst kısmını keserken kan fışkırdı. Nava ellerini adamın üniformasına sildi. Sonra da adamın gömleğinin kolundan bir parça kesip yarasını sardı. Kaynağının parmak izi tarayıcılarından söz etmediğine inanmıyordu. İşte bu yüzden hep araştırmayı kendi yapmak isterdi. Acaba daha neleri söylememişti ona? Neyse, yakında öğrenecekti nasılsa. Masanın diğer tarafındaki ekranlara göz attı aradığını bulana kadar. David gözlerini tavana dikmiş olan adam sanki baygın gibiydi. Göğsü her nefes alışında inip çıkıyordu. Ekranın sağ alt köşesinde C10 yazıyordu. Tam gitmek üzereydi ki başka bir ekran takıldı gözüne. Jasper. O da David gibi gözleri açık bir halde bir sandalyeye bağlıydı. Ama David'in aksine o uyanık gibiydi. Çünkü kaşları çatılmıştı ve elleri titriyordu. Birden Nava'nın kalbi sıkıştı. Monitöre bakılırsa o da D8'deydi. D kanadında, yani David'den uzaktaydı. İki rehineyi birbirlerinden bu kadar uzakta tutmaları ilginçti. Nava ikisini birden kurtaramazdı. Saatine baktı, 10:48, 12 dakikası kalmıştı. Acele etmesi gerekiyordu. Nava uzun koridorun sonuna baktı. Giriş gibi burası da bembeyazdı ve floresan ışıkların altında parıldıyordu. Koridor 20 metre uzunluğundaydı. Sonra da sağa ve sola dönüyordu. Nava buraya geldiğinde kalın sesli iki adamın konuştuklarını duydu. Durdu ve neler yapabileceğini düşündü. Ateş açmak istemiyordu çünkü eğer ıskalarsa biri alarmı çalıştırabilirdi. Eğer ikisini de ateş etmeden saf dışı edebilirse o zaman koridor boyunca boş duran depolardan birine saklayabilirdi adamları. Ama biri ateş ederse o zaman da Nava'nın burada olduğu anlaşılacaktı. Hemen karar vermek zorundaydı. Silah kullanmamaya karar verdi. Silahlarını ceplerine sokup göğüs göğüse çarpışmaya hazırlandı. Aslında çıplak elleriyle daha iyiydi ama işler zorlaşırsa bıçağını kullanacaktı. İlk önce bu iki adamı birbirinden uzaklaştırmak gerekiyordu. Önce birini indirip sonra diğeri ne olduğunu anlamadan onu ele almak daha kolay olurdu. Geriye doğru birkaç adım attı ve bir kapı girişine doğru saklandı. Sonra da hapşırdı. Daha doğrusu hapşırırmış gibi bir ses çıkardı. Bu aslındaki en eski numaralardan biriydi. Ama Nava'nın deneyimi ona en iyi numaraların en eski numaralar olduğunu göstermişti. Adamlar konuşmayı kestiler. Dinlediklerini hissedebiliyordu. En ufak bir ses duymak kulaklarını kabarttılar. Nefesini tuttu. Bir ses duydun mu? Biri hapşırdı sanki. Evet, sen burada kal, ben gidip bakacağım. Koridor ayak sesleriyle yankılandı. Adamın neredeyse burnunun dibine gelmesini bekledi Nava kendini göstermeden. Bir saniyenin dörtte biri kadar bir süre göz göze geldiler ve Nava saldırdı. Adam 2 metrenin üstünde 100 kilodan ağır, sarı saçlı, kalın kaşlı bir adamdı. Elinde de hemen kadına doğru savurduğu ağır bir cop vardı. Kadın adama doğru gelip kolunu eldivenli eliyle yakaladı. İleri doğru devam edip adamın bileğini büktü ve onu omzunun üstünden atmak için. Ama adam çok hızlıydı ve o da diğer kolunu kaldırıp eliyle bileğinin birleştiği yere kullanarak kadının göğsüne vurdu. Nava bir an nefes alamayınca adamın elini bıraktı. Diğer nöbetçi bir şeyler döndüğünü anlamadan bir saniyesi vardı. Artık nazik davranacak zamanı kalmamıştı. Adamı omuzlarından tutup tüm gücüyle kasıklarına diziyle vurdu. Adamın hayaları parçalandı sanki. Adamı bayıltmak için ensesine vurduğunda zaten bembeyaz kesilmiş olan adam öylece yere yığıldı kaldı. McCoy iyi misin diye bağırdı arkadaşı adamın yere düşen sopasının sesini duyduğunda. Eğer diğerinin bir nebze aklı varsa bu işi araştırmaya koyulmadan alarmı çalıştırırdı. Ama çoğu güvenlikçi pek de zeki olmazdı. O yüzden de Nava'nın hala bir şansı vardı. McCoy'un sopasını kaptığı gibi köşeyi döndü. Bu güvenlikçi kısa boyluydu ama halterci gibi bir yapısı vardı. Sopayı adamın dizlerine doğru fırlattı. Adam düşünmeden eğilip sopayı alınca kendini savunmasız bırakmış oldu. Bu bir daha asla yapmayacağı bir hataydı. Nava yarım daire şeklinde dönerek botunun tabanıyla adamın kafasına tüm gücüyle tekme attı. Düşmedi ama birkaç saniye kendine gelemedi. Nava da bunu istiyordu zaten. Dirseğiyle ensesine vururken kaldırdığı diziyle de adamın çenesini dağıttı. Adam bayılarak yere yığıldı. Bir dakika içinde 2 güvenlikçi de yüklenip bir depoya tıktıktan sonra Nava beyzbol şapkasını çıkardı ve beyaz bir laborant önlüğü giydi. Koridor boyunca C10'a doğru ilerledi. Bir sonraki güvenlik kapısından geçince çok uzun gibi görünen bir koridora geldi. Burası o kadar dardı ki sanki 2 kişi yan yana geçemez gibiydi. Her 3 metrede bir kapı vardı. 30 metre kadar ileride bir kapının 2 yanında 2 adam duruyordu. Burasının C10 olduğunu düşündü. Koridor boyunca yürürken kısıtlı seçeneklerini gözden geçirdi. Bir şekilde adamların dikkatini dağıtamazdı. Saklanacak bir yer de yoktu. İkisini de indirecek kadar yaklaşabilirdi belki. Ama bundan hiç emin değildi. Çıplak elleriyle girişebilirdi. Bu dar koridorda biraz avantajlı durumda olurdu. Çünkü o 2 iri adamdan daha rahat hareket edebilirdi burada. Ama eğer onu bir şekilde alt ederlerse kaçacak yeri olmazdı. Bir saniyede işini bitirirlerdi. Yok, çıplak elleriyle girişemeyecekti. Diğerlerini halletmişti ama şansı sonsuza dek yaver gidemezdi. En büyük avantajı onları hazırlıksız yakalamaktı. Bunu kullanacaktı. Elindeki kağıtları düşündü C6'nın önünde. Güvenlik görevlilerinden biri baktıysa da onu Forstin'in asistanlarından biri sanıp ilgilenmedi. Kağıtları toplarken onlara sırtını dönüp susturuculu 9 milimetreliğini koltuğunun altından alıp beyaz önlüğünün cebine koydu. Aslında uyuşturucu tabancayı kullanmayı tercih ederdi ama hata yapmak istemiyordu. Gerçek bir mermi tam istediği yere isabet etmese bile yine de hedefi yavaşlatırdı. Nöbetçiler birbirlerine yakın durduklarından yalnızca birini vurabilirdi. Daha yakına gitmesi gerekiyordu. Nöbetçilere doğru yürümeye devam etti. Sanki kağıtları düşürdüğü için utanıyormuş gibi başını öne eğince saçları yüzünü gölgeliyordu. C8, 6 metre sonra yanlarında olacaktı. Elini cebine götürdü çaktırmadan. C9, 3 metre kalmıştı. Soğuk metale dokundu parmaklarıyla, tabancanın kabzasına yapışmadan. Kapıya vardığında durup utanarak nöbetçilere baktı. Daha uzun boylu olanı kaslı ve inceydi, kasları da düzgündü. Belli ki kendine iyi bakıyordu. Diğeri daha iri yarıydı, adamın kulaklığından bir cızırtı sesi geliyordu. Ben Dalton dedi, Nava irkildi. Eğer diğer nöbetçileri buldularsa şimdi atılması gerekiyordu. Ama adam her kiminle konuşuyorsa onun bir şeyleri çakmasına da izin veremezdi. Beklemeye karar verdi. Eğer Dalton denen herifi uyarırlarsa adam daha bir şey yapamadan onu gözlerinin anlayacağını biliyordu. Tamam anlaşıldı dedi Dalton, kulaklığı kapadı. Adam tehditkar bakıyordu ama tavrında bir değişiklik yoktu. Bir şey mi vardı diye sordu uzun boylu nöbetçi. Sesi kalındı ve meydan okuyor gibiydi. Ben hastaya bakmam gerekiyor da diye kekeledi Nava tedirgin bir genç kızmış gibi. Kadına sanki dünyanın en salak insanıymış gibi bakıyordu. Burası yasak bölge, siz... Mermi göğsünü delince konuşamadı. Tabancasını Dalton'a çevirdi. Ama adam bileğine yapıştı ve kadın tetiği çekince mermi tavana isabet etti. Tepelerine plastik ve cam yağdı ve ışık patladı. Adam kadının bileğini büktü, tabanca yere düştü. Kadını boynundan yakalayıp duvara çarptı. Kadının başı taş duvara çarpınca bir ses çıktı. Adam kadının boğazını sıktığından kadın nefes almak için ağzını açıyordu. Sağ elini kıpırdatamıyordu Nava. Adam da o kadar yakındaydı ki tekme de atamazdı. Boşta kalın eliyle böbreğine vurduysa da adam aldırış etmedi. Boğazını sıkmaya devam eden adamın sıcak nefesini ensesinde hissedebiliyordu Nava. Gözlerinin içine bakınca birden kadını tanıdı. Seni öldürmüştüm Weiner. Gözlerinin önünde noktalar uçuşurken 10 saniye sonra bayılacağını biliyordu Nava. Ağzını açtı ve kapadı, nefes almaya çalıştı. Ama bu bir işe yaramadı. Adam çok güçlüydü. Son bir gayretle dizini göğsüne çekti. Sağ ayağı uzanabilmişti. Çizmesinin üstüne dokunup bıçağı çekti. Terli ellerine aldı bıçağı. Bıçağı çekerken kafası duvara vurunca neredeyse elindekini düşürecekti ama sıkı sıkıya kavradı. Kolunu kaldırıp adamı sırtından bıçakladı. Bıçak saplandığında Dalton daha da sıkı tuttu boğazını. Ama kadın bıçağı daha da derine itti, omuzuna iyice soktu. Tendonunu yırtınca da Dalton bağırıp kadını bıraktı. Kadın nefes nefese dizlerinin ve ellerinin üstüne kapaklandı. Neredeyse bayılacaktı ama buna izin vermedi. Kanlı ellerini yere dayadı ve acıya odaklandı. İşi bitirmeden derin bir nefes aldı. Dalton'u susturmak zorundaydı. Adam üstünde debeleniyor, bıçağı çıkarmaya çalışıyordu. Bir eli hareketsiz bir şekilde duruyor, diğeri ise sırtına uzanmaya çalışıyordu çaresizse. Elini uzattı, adamın sağ ayağına yapışıp onu çekti. Adam sırt üstü yere yapışınca boynu büküldü. Gözlerinden kızgınlığı ve çektiği acı okunuyordu. Nava derin bir nefes daha alıp düşen nöbetçinin üstüne atılıp beline oturdu. Bıçağının kabzasına yapıştı, 90 derece çevirerek omzundan çekip çıkardı. Yaradan yıkılan bir barajdan akan su gibi kan fışkırıyordu. İki eliyle tuttuğu bıçağı başının üstüne kaldırarak Dalton'un göğsüne sapladı. Bıçak adamın kalbine girmeden önce iki kaburgasını parçalamıştı. Başı öne eğilen adam son nefesini verirken gözleri açık bir halde yere serildi. Altındaki beden hareketsizdi artık. Nava cansız bir adamın üstündeydi. Hala nefes almakta zorlanan Nava boynunu ovuştururken etrafına bakındı. Daha önceki iki nöbetçiyi hallettiği kadar temiz bir iş çıkaramamıştı. İnce olan nöbetçi bacaklarını açmış yerde yatıyordu, göğsünden kanlar akıyordu. Herhalde vurulduktan sonra bir an daha yaşamıştı. Çünkü iki eli de kan içindeydi. Yerde de kanlı parmak izleri vardı. Dalton ise iyice dağılmıştı. Omzundaki yaradan oluk oluk kan akmıştı çevresine. Kan olmayan yerlerde de plastik ve cam parçaları vardı. Koridora girenin fark etmemesine imkan yoktu. Saat 10.55'ti. Burası cehenneme dönmeden önce yalnızca 5 dakikası vardı. Mermilerinden biri lambayı patlattığı için en azından fazla ışık olmadığını düşündü Nava. Koridorun aydınlatılmış kısmına baktı, sonra da K'nin kapısındaki karanlığa. Aklına bir fikir geldi. Crow içinden okkalı bir küfür etti. Kapının dışında silah seslerini duyduğu anda bunun Vayner olduğunu anladı. Monitöre baktığında Esposito ölmüştü. Kan gölünün ortasında yerde yatıyordu. Son olarak kameradan Dalton'un Vayner'ın bileğine yapıştığını görebildi. Sonra da kamera devre dışı kaldı. Herhalde kurşun tavandaki kameraya isabet etmişti. Crow omuz askısındaki 45 mm'lik Sig Sauer'i eline alarak kapıya koştu. Dalton'un bağırdığını duydu. Tam kapıyı açmak üzereyken bir çarpma sesi duydu ve birden ses kesildi. Vayner onu silah kullanmadan öldürmüştü. Crow kapıyı açmadı çünkü Vayner hala hayattaysa bu odadan bir nöbetçinin çıkmasını bekliyor olacaktı. Eğer öyleyse de daha tetiği çekemeden onu vurmuş olacaktı Vayner. Jeffries, Esposito, Gonzales, McCoy ve Rayner. Acaba herhangi biri hayatta kalabilmiş miydi? Hiçbiri özünde iyi birer insan değildi ama ölmeyi de hak etmiyorlardı. O altı özel uzmanın yeterli olacağını düşünmüştü. Belli ki kaçak CIA ajanını hafife almıştı. Kadın ölümden dönmüş, altı adamı da öldürülmüştü. Planı suya düşmüştü. Kadın bir tek nöbet yerlerindeki kameralarda yanlış oda numaralarının yazmasını yutmuştu. Tüm bu süre boyunca David Kane'e doğru gitmektense Vayner ondan uzaklaşmıştı ve Crow'un ofisine doğru gelmişti. Birden duvardaki dikdörtgen kilidin ışığı yeşil oldu. Biri elektronik kilidi açmıştı. Adam geri çekilirken tabancasını kapıya doğru doğrulttu. Tetiğe yavaşça bastı ama ateş edecek kadar değil. Kadın girdiğinde ateş ettiği anda mermiden namlunun çıkmasını sağlayacak kadar basmıştı. Kapı açılınca zor ayakta duran Nava içeri girdi. Kadın daha bir şey yapamadan Crow tetiği çekti. Yarım saniye içinde yerde kan, beyin parçacıkları ve hatta kafatası parçaları vardı. Nava kapıyı açtığı anda bunların hepsinin bir kandırmacı olduğunu anladı. Beyni tam bu bilgileri özümlerken tren garındaki esmer adamı gördü. 45'liğini ona doğrultmuştu. Nava bir an için ölürken canının acıyıp acımayacağını düşündü. Daha önce de vurulmuştu. 2 defa omzundan, 1 defa da bacağından. Ama bunlar ciddi yaralar değildi. Kanlı ve acılı yaralardı. Ama ölümcül yaralar değildi. Bugün öyle olmayacaktı. Bu mesafeden adamın ıskalamasına imkan yoktu. Patlama sesini duymadan mermiyi hissetti. Dalton'un gözünün altından girdi. Karanlık koridoru boşaltmak için adamı omzuna atıp odaya getirdiğinden cansız başı omuzundaydı. Dalton'un beyni bir karpuz gibi dağılınca kadının üstü başı sıcak yapış yapış kanla kaplandı. Eğer ölü adamı yüklenmeseydi kurşun kalbine isabet etmiş olacaktı. Ama mermi nöbetçinin beynini dağıtıp kadını sadece sıyırıp geçmişti. Nava K'nin öngörü becerisinin kendisine de bulaştığını düşünmeye başladı. Ama buna güvenemezdi. Başsız cesedi yere bırakıp kendini kanlı koridora doğru attı. Sağ tarafına düşüp kanlı zeminde kayıp 9 milimetreliğine ulaşmaya çalıştı. Ama tabancası yoktu. Çünkü cebine geri koymayı unutmuştu. Ayağından birkaç santim ötede açık kapının dibinde duruyordu tabanca. 100 metre ileride de olsa bir şey değişmezdi. Esmer adam bir saniye sonra üstüne atlayacaktı. Zamanında tabancasına ulaşmasına imkan yoktu. Bilekliğindeki panele bastı. İşte o acil an gelmişti. Nava daha önce asla kendi hayatını başkalarının eline bırakmamıştı. Bunun işe yaramasını beklemiyordu. Sırt üstü yatarken kemerinden bir bıçak çekip kolunu hazırlayıp bir mucize olmasını bekledi. Grimes yiyeceği şekerlemeleri dikkatle seçiyordu. Yeşil çizgili beyazları seviyordu en çok. Birden monitörde yanıp sönen kırmızı bir nokta belirdi. Kulaklarında da yüksek sesle Star Trek'in müziği çalmaya başladı. Oturduğu yerde doğrulup ağzına bir şeker attı. İşte oyun başlıyordu. Kırmızı noktaya iki kere bastı ve neler olacağını seyretmeye koyuldu. Daha doğrusu dinlemeye hazırlandı. Bir an için bir suç işleyip işlemediğini düşündüyse de sonra bunu umursamadı. Artık ABD hükümeti için çalışmıyordu. Bunun yerine gizli banka hesabına yatan paraya baktı. Ayrıca Doktor Jimmy her şey bitince çıldıracaktı. Bu da Grimes'i memnun etti. Bunu düşünmek parayı düşünmekten bile daha zevkliydi. Neredeyse daha zevkliydi. Ama para kadar tatmin edici değildi. Crow cesedin yanından geçerken olanları anladı. Vurduğu Dalton'un kafasıydı, Vayner'ınki değil. Ama kadının şansı ancak buraya kadar yaver gitmişti. Çünkü tabancası kapının dibinde duruyordu. Koridorda yatan Esposito'nun da tabancasının belinde olduğunu görebiliyordu Crow. Dalton'un üstünden atlayıp sakince koridora Vayner'ı öldürmeye gitti. Koridora çıkacakken ayağını gördü kadının. Kadın zaten geldiğini biliyordu. Ateş etmeyip de onu kaçırmak niyetinde değildi. Bu bir James Bond filmi değildi. Gözlerinin içine bakmayı bekleyecek hali yoktu. Bu gerçek hayattı ve burada riske girilmezdi. Adam yürürken tetiği çekti. Elektrik şoku yemiş gibi acıdı canı. Mermi ayakkabısının tabanından girince sanki bütün sinirleri aynı anda gerildi. Bacağını geri çekerken dilini ısırdı bağırmamak için. Eğer bu hayattaki son anı olacaksa bağırarak gitmek niyetinde değildi. Sırt üstü yatıyor olması zaten yeterince kötüydü. Hep ayakta dururken öleceğini düşünmüştü. Kapı eşiğinde durduğunda esmer adamın gölgesi koridoru kapladı. Nava ölecekti. Bıçağı tutan elini titretmemeye çalıştı. Acıdan dişlerini sıktı adamın kapıdan çıkmasını beklerken. Adam onu öldürecekti ama o da ona asla unutmayacağı bir sürpriz yapacaktı. Ve o anda olan oldu. Floresan ışıklar bir anda kesilince dünya karardı. Nava bilekliğine basarak bunun sinyalini verdiği halde o da şaşırmıştı olanlara. Işık hızıyla hareket etti. Ayağının acısını umursamayarak doğrulup tetiği çekti. Eğer adam botunu görebiliyor olsaydı her şey değişirdi. Kadın kolunu geri çekip bıçağı fırlattı. Bir yere saplandığını duydu. Ardından da birinin inlediğini ve metal bir şeyin taş zemine düştüğünü. Crow silahını düşürmüştü. Yani Nava'nın hala bir şansı vardı. İleri doğru eğilip eliyle kanlı zemini yokladı çılgınca. Karanlıkta bir yerde duran 9 milimetreliği arıyordu. Ve buldu. Kabza elindeydi. Tam silahı kaldırmak üzereyken ağır biri bileğine bastı. Adam bileğine basıp da bilek kemiklerini un ufak ederken Nava acıyla bağırdı. Ateş etmeye çalıştı ama bu acı onu paralize etmişti ve adam eğilip elinden silahı almaya kalktı. Boş eliyle silaha sarılan Nava tetiği buldu. Karanlıkta adamın nerede olduğunu unutmuştu, bir önemi de yoktu. Eğer şu anda ateş etmezse birkaç saniye içinde ölecekti. Tetiği çekti. Hedefi vurduğunu umdu. Çünkü artık gücü kalmamıştı. Crow, baş parmağının ve işaret parmağının arasından ateşlenen kurşunu hissetti. Canı yandı ama bu umurunda değildi. Tabancayı tuttuğu için istediğini yapabilmişti. Kadın hedefi vuramamıştı. Maynard'ın tabancasını metal kapıya doğrulttuğunda böyle düşünmüştü Crow. Ama Crow merminin sekeceğini düşünmemişti. Vayner'ın bıçağı göğsüne saplanmamış olsaydı bu bir sorun olmayacaktı. Ama bıçak göğsündeydi. Kapıdan seken kurşun adamın göğsüne doğru geldi ve Vayner'ın bıçağının kabzasına çarptı. Merminin gücüyle bıçak dönüp kalbindeki son ventrikülü parçaladı. Crow'un kardiyak kasından akan kan kalp boşluğunu doldurdu. Kalbi hala pompalıyordu ama bedenine kan gitmiyordu. Yere bir kaya gibi yığılıp Vayner'ın üstüne düştüğünde burun burunaydılar neredeyse. "Kane nerede?" dedi zar zor nefes alan kadın. Crow'un birkaç saniyesi kalmıştı. Bir daha Betsy'yi göremeyeceğine inanamadı. Sonra notu hatırladı. Gözlerini kapayıp notu gördü çok geç olmadan. Başaramayacağını düşündüyse de hatırladı. Martin Crow'a özel. Nava nerede olduğumu sorduğunda ona söyle. Betsy'yi ancak bu şekilde kurtarabilirim. David Kane. Birden bu notun neden yazıldığını anlayıp kendini son bir kez toparladı. D10 dedi. Söyle ona. Söyle. Ben üzerime düşeni yaptım. Beyni dağılırken birden inanılmaz renkler gördü. Küçük kızıyla gek kuşağının peşine düştükleri bir öğleden sonrayı hatırladı. Eğer ölüm buysa o kadar da kötü değildi. Birden beyni durdu. Martin Crowe son nefesini vermişti. 33. ayrımın sonu. Sayfa 435.